Ayrı büç, ya adalet, ya sefalet. Daha yaşanır bir Türkiye için yedi mesele, yedi reçete. Profesör Doktor Selçuk Şirin, sayfa 28. Bu sayfa bir grafikle başlıyor. Grafiğin adı Türkiye'de sefalet endeksinin, yıllık tüketici enflasyonu ve ortalama işsizlik oranının toplamının gelişimi yüzde olarak diyor. Bu geniş, çok geniş bir alanı kapsamış. 1949'larda İkinci Dünya Savaşı etkisiyle %70'lere çıkmış işsizlik oranı. Ondan sonra 24 Ocak kararları sanırım 1980'de %100'e ulaşmış. Sonra 1994'te 94 kriziyle birlikte tekrar %100'ü az bir şey geçmiş. Sonra 2002'de enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz ya da epistematik kopuş etkisi dediği içinde %90'lara çıkmış yine bu yıllarda. Kaynak TÜİK, istatistik göstergeler 1923-2013 arası Bulutay 1995'te yapmış. 2022'nin ilk 10 ay ortalama işsizlik oranı %10,5 olarak varsayılmıştır. Özetle tüm ekonomik kalkınma verileri gösteriyor ki Türkiye son 10 yılda sefaleti seçmiş bir ülke durumunda. Seçti diyorum, zira böyle olmak zorunda değildi. Buraya bilerek, isteyerek, kendi irademizle geldik vurgusunu tekrar etmek zorundayım. İstesek 2023'te Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına daha çok özgürlükle, daha çok adaletle ve bunların doğal sonucu olarak da daha yüksek bir refah seviyesinde girebilirdik. Bu kadar iddialı konuşmamın sebebi bütün bu sürecin buraya varacağını, ben dahil verileri okuyabilen herkesin bundan 10 yıl önce söylemiş olması. Çünkü yaşadığımız sorunlar bize has sorunlar değil. Elimizde bizim neden buraya geldiğimizi açıklayan ve bizi buradan kurtaracak bilimsel bir çerçeve var. O çerçeveyi anlamak için önce orta gelir tuzağı kavramına dönmemiz gerekiyor. Eski gündem orta gelir tuzağı. Orta gelir tuzağı bugün çok az insanın gündeminde ama çok değil. Bundan 10 yıl önce Türkiye'nin kalkınma bahsinde en çok tartıştığı kavramların başında geliyordu. Parti programlarından televizyondaki tartışma programlarına çok geniş bir platformda ülkenin gidişatını anlatmak için bu kavrama başvuruluyordu. Bu satırları yazarken merak edip Google Trends'e baktım. Orta gelir tuzağı ülke gündeminde zirveyi 2013 ve 2015'te görmüş, sonra da unutulup gitmiş. Peki tam olarak nedir bu tuzak? Orta gelir tuzağı, yani Middle Income Trap, Dünya Bankası ekonomistleri Intermediel Homikaras 2015 tarafından geliştirilen, Türkçe'de orta gelir kapanı olarak da geçen bir kavram. Orta gelir tuzağı bir ülkenin kişi başı milli gelirini belli bir seviyeye kadar kolayca çıkarabildiği, ancak o seviyenin üstüne bir türlü çıkaramadığı haller için kullanılıyor. O belli seviye ABD'nin ortalama kişi başı milli gelirinin 1/5'ine tekabül ediyor. Bu formülasyona göre Türkiye 2013 itibariyle kişi başı milli gelirini 12 bin doların üstüne çıkararak orta gelire ulaştı ve tam da bu kavramın anlattığı çerçevede orada çakılıp kaldı. İleriye geçemedi. Aradan geçen 10 yılda da bırakın ileri gitmeyi, bazı ekonomistlerin hesaplamalarına göre orta gelir tuzağının alt sınırına geriledi. Dünya Bankası verilerine baktığımızda görüyoruz ki 1960'dan bu yana orta gelir tuzağına düşen onlarca ülke var. Türkiye de onlardan biri. Tıpkı bizim gibi doğal kaynaklar, geleneksel tarım ve ağır sanayi, coğrafi ya da demografik avantajlar pek çok ülkede kişi başı milli geliri birkaç bin dolardan 10 bin dolar bandına yükseltmiş, yani alt gelirden orta gelire çıkarmış. Çin, Brezilya, Arjantin, Bulgaristan, Kolombiya, Nijerya, Slovakya bu ülkelerden incelenmesi gerekenler. Ancak yüzü aşkın ülke arasında orta gelir tuzağını aşarak kişi başı milli gelirini 20 bin doların üstüne çıkaran ülkelerin sayısı 20'yi bulmuyor. Asya kaplanları olarak anılan Japonya, Singapur, Güney Kore ve Tayvan orta gelir tuzağını aşan ülkelerden birkaçı. Akdeniz ülkeleri arasında orta gelir tuzağını aşan ülkeler içinde bir zamanlar bizimle aynı ligde olan İspanya, Portekiz, Yunanistan ve İsrail'i görüyoruz. Çok daha yakın dönemde Doğu blokunun çökmesiyle birlikte ortaya çıkan pek çok yeni ekonomi de orta gelir tuzağını aşmayı başarmış durumda. Bu ülkeler arasında dikkati çekenler başta Çekya, Slovenya, Estonya ve Litvanya gibi Orta Avrupa ülkeleri. Orta gelir tuzağından nasıl kurtuldular? Orta gelir tuzağını aşan ülkeler üzerine yapılan incelemeler bize yol gösterecek nitelikte. O nedenle gelin hızlıca bir tur atalım. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu ülkelerin başarısının sırrı doğal kaynaklar, coğrafya ya da demografik avantajları değil. Yukarıda andığımız ülkelerde de göreceğiniz gibi birbirinden son derece farklı doğal ve coğrafi kaynaklara sahip ülkeler bu tuzağı aşabilmiş. Ancak bu ülkelerin ortak noktası katma değeri yüksek üretime geçmiş olmaları. Yani ürettikleri her ürüne ya da hizmete akıl ve tasarımı katmış olmaları. Sadece ülkede çıkan doğal kaynağı ham halde dışarıya satarak kapandan çıkan yok. Orta gelir tuzağını aşan her bir ülkede geleneksel üretim ve hizmet sektörlerinin yerine katma değeri yüksek üretim ve hizmetlerin aldığını görüyoruz. Düşük gelirden orta gelire geçişte işe yarayan üretim modeli orta gelirden üst gelire geçişte yetersiz kalıyor. Türkiye örneğinde olduğu gibi 3-4 bin dolardan 10 bin dolar gelire doğal kaynaklarla, geleneksel tarım ve sanayi üretimiyle, ucuz turizm ve inşaatla ulaşmak mümkün. Ancak bu tarz düşük kaliteli üretimle 10 bin dolardan 20 bin dolara ulaşmak imkansız. Bu geçişi başarıyla yapmış ülkelere bakarak devam edelim. Güney Kore örneğine hepimiz hakimiz. Öncelikle katma değeri yüksek üretim deyince aklımıza otomobiller, bilgisayarlar geliyor. Güney Kore 1990'lardan başlayarak politik istikrarını ekonomik modelini dönüştürmek için kullanmış ve bunu başarmış bir ülke. Ancak katma değeri yüksek üretim sadece bu alanları kapsamıyor doğal olarak. Turizm ve tarımla da aynı sonuca ulaşmak mümkün. Bu bağlamda bize coğrafi ve tarihsel bakımlardan daha çok benzeyen İspanya örneği de yol gösterici olabilir. Dünya Bankası ekonomistlerinden Profesör Oscar Calvo González'in yeni çıkan Beklenmeyen Refah, İspanya Orta Gelir Tuzağından Nasıl Kurtuldu? 2021'de kitabında detaylıca anlattığı gibi tarım ve turizm gibi sektörlerde de katma değeri yüksek üretim bir ülkeyi bir üst lige çıkarmaya yetiyor. Her ikisi de potansiyelimizin çok altında kaldığımız sektörler. Tek tek diğer ülkelerin hikayesini anlatmak yerine orta gelir tuzağından kurtuluşun formülünü geliştiren uzmanlardan birine, Daron Acemoğlu'na dönelim. Tarihsel verilere dayanan klasik çalışmasında Acemoğlu gösteriyor ki, dünyada yurttaşların tamamını sosyal ve ekonomik hayata katan, adaleti ve teşebbüs hürriyetini kurumsal güvence altına alan ülkeler kalkınıyor. Acemoğlu ve arkadaşlarının 2019'da yaptığı analize göre kurumlar yerine kişilere, kurallar yerine keyfiliğe dayanan ülkeler ise sefalete mahkum oluyor. Daha teknik bir deyimle kalkınmanın yolu kapsayıcı kurumlardan geçiyor. Ancak yasal güvence altına alınmış haklara sahip ülkelerde yurttaşlar adil rekabet ortamında kendi özgür iradeleriyle yeni beceriler kazanıyor ve o becerileri kullanarak hayatın her alanında daha yaratıcı çözümler geliştiriyor. Sonuç olarak sosyal ve ekonomik refah ancak bu şekilde artıyor. Yapısal reformlar neden gündemden düştü? Orta gelir tuzağından kurtulan ülkelerin ortak özelliği, gelişimde belli bir noktaya gelince yapısal reformlar gerçekleştirerek yeni bir kalkınma evresine geçmeyi başarmış olmaları. Yapısal reform kavramıyla Türkiye ilk olarak yoğun bir şekilde 2002 krizinden sonra tanıştı. Ancak kavramın zirveye çıktığı dönem orta gelir tuzağına düştüğümüz yıllar. O dönemde Türkiye verilerini okuyabilen, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden herkes, Türkiye'nin orta gelir tuzağından çıkması için yapısal reformlar gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizmiş. Nitekim o dönemin ilk genel seçimi olan 7 Haziran 2015 seçimleri neredeyse tamamen bu ekonomik kalkınma zemininde geçti. Bu satırları yazarken o seçime giren 4 büyük partinin seçim beyannamelerini indirip inceledim. Hepsi aynı teşhis ve tedavi yönteminden bahsediyor. Orta gelir tuzağı sorun, yapısal reformlar çare. AK Parti'nin 7 Haziran beyannamesinde reform yerine Öztürkçe bir kelime olan dönüşüm tercih edilmiş ve dönüşüm kavramı tam 112 yerde geçmiş. Beyannamede katılımcılığa vurgu yapan şu cümle dikkat çekici. Cumhuriyetimizin 100. yıl ufkunu ortaya koyan 2023 vizyonumuz ile katılımcı bir yaklaşımla hazırladığımız planlarımız ve dönüşüm programlarımız yol haritamız olacaktır. CHP'nin 7 Haziran seçim bildirgesi de hem sorunun teşhisinde hem de tedavisinde oldukça net bir söylem kullanmış. Geleneksel sanayi dallarında nitelikli tasarıma önem verilerek katma değeri yüksek üretime geçilmesi sağlanmalıdır. Türkiye'de de gerekli bilimsel yatırımlar yapıldığı takdirde düşük katma değerli üretim sektörlerini yüksek katma değer üreten sektörlere dönüştürmek mümkündür. Ekonomistlerin sürekli olarak dikkat çektiği orta gelir tuzağından ancak bu sayede çıkılabilir. Aynı şekilde HDP beyannamesinde de kapsayıcı kurumlara vurgu yapılmış, buna göre toplumun temelinin güçlendirilmesi ancak güven ekonomisinin inşası ile mümkündür. Bireyin kendisini toplumun güvencesi altında hissetmesinin sağlanması güven ekonomisinin esasıdır denmiş. 7 Haziran seçimlerinde 3. parti olan MHP de partinin resmi beyannamesinde kalkınma formülünü oldukça net bir şekilde ifade etmiş. Ekonomik sorunların çözümü için AKP döneminde yapısal reformların bir türlü yapılmaması ekonomiyi siyasi risklere karşı da kırılgan hale getirmiştir. Yapısal reformlarla desteklenmiş yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme ortamı oluşturulacak. Şimdi dönüp 7 Haziran akabindeki seçimlere bakınca anlıyorum ki o seçimlerde siyasi hamaset yerine verilerin, ekonomik gidişatın tartışıldığı gerçek bir müzakere zemini varmış. Türkiye'nin temel sorunları son kez o seçimde partiler arasındaki ana rekabet mevzusu olmuş. Belki de bu nedenle son 20 yılda bir tek o seçimde sandıktan değişim için uzlaşma çıkmış. Çıktı ama sonuçta ne oldu? Türkiye farkında olarak ya da olmayarak 7 Haziran'da gelen bu tarihi fırsatı 1 Kasım'da ortadan kaldırdı. 1 Kasım 2015 seçiminden sonra yapılan anayasa referandumu ve başkanlık seçimlerinde de halkın çoğunluğu yerli ve milli yönetim sistemini tercih etti. Bu yönetim sisteminin en önemli özelliği yapısal reformların ana prensibi olan kapsayıcı bağımsız kurumlar yerine tüm yetkileri tek bir kişide toplamış olması. Bu geçişi en güzel özetleyen kişi de zaten başkanlık döneminin ilk hazine bakanı oldu. Sayın Bakan 2018'de göreve gelince yaptığı ilk açıklamalardan birinde yapısal reform, yapısal reform, neymiş bu yapısal reform diyerek defteri kapattı. Bugün yaşadıklarımız işte o tercihin doğal bir sonucu. Türkiye eğer şu an içinde bulunduğu toplumsal ve ekonomik sorunları aşmak istiyorsa, yapısal reformları tekrar gündemine almak zorunda. O nedenle gelin Cumhuriyet'in 2. yüzyılında şu yapısal reform kavramını bir kere daha anlamaya çalışalım. Yapısal reformlara en iyi örnek Cumhuriyet reformlarıdır. Pek çok kavram gibi yapısal reform kavramını da bir süre gündemde tutup sonra politik kamplaşmanın malzemesi yaparak bir kenara attık. Oysa bu kavrama şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Her devlet değişen sosyal, kültürel ve ekonomik dinamiklere göre kendini dönüştürmek zorunda. Yapısal reform kavramı bu değişimin sistematik bir çerçevede planlı bir yöntemle yapılmasını ifade eder. Kendi tarihimiz bu kavramın başarılı uygulamalarıyla dolu. Cumhuriyet kurulduğunda çalışan nüfusun önemli bir kısmı savaşlarda kaybedilmişti. Geri kalan nüfusun %90'dan fazlası geleneksel tarımda çalışıyordu. Sanayideki toplam motor gücü tam 100 yıl önce İngiltere'de kullanılan toplam motor gücünün dahi gerisindeydi. Genç Cumhuriyet bu kötü mirasa ve 1929 büyük buhranına rağmen çok kısa sürede büyük bir kalkınma hamlesine imza atmayı başardı. Cumhuriyet bu mucizeyi yapısal reformlarla gerçekleştirdi. Cumhuriyet reformları denince genelde sosyal ve kültürel alanda yapılan değişiklikler akla gelir. Ancak Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın bitimini beklemeden bugün adına yapısal reform dediğimiz süreci İzmir İktisat Kongresi'nde başlatmış ve ardından gelen 15 yılda tarımdan sanayiye tüm sektörlerde en az bir iktisadi teşekkül kurarak planlı kalkınmaya öncülük etmiştir. Cumhuriyet'in ilk 15 yılında hayata geçen istihdama dayalı uzun soluklu planlama ile belli bir bütünsellik arz eden bu kalkınma hamlesine dikkatlice bakarsanız adlarını bugün de bildiğimiz pek çok köklü kuruluşumuzu görürsünüz. Tekstilden madenciliğe, hava ulaşımından bankacılığa, aklınıza gelen her alanda bugün bildiğimiz pek çok marka o günlerin vizyonu sayesinde kuruldu. Bütün bu adımların sonucu olarak sanayide çalışan nüfus çok kısa bir sürede iki katına çıkmış, işsizlik 2-3 puan bandına inmiştir. Tarihimizde yapısal reformlarla kalkınma yaşadığımız bir diğer dönem 1960 sonrasıdır. Devlet Planlama Teşkilatı'nın ortaya koyduğu uzun soluklu, veriye dayalı reform pratiği ile tıpkı Cumhuriyet'in ilk döneminde olduğu gibi 1960'lı yıllarda da sanayileşme adımları kamu sektörü öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Her ne kadar plansız göç ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle sonuçlarını doğrudan görmek zaman almış olsa da 1960'tan 1980'e kadar geçen 20 yıllık süreçte sanayi istihdamı %8'den %15'e, hizmet istihdamı ise %15'lerden %30'lara yükselmiştir. Kaynak Mahiroğulları 2005. 1970'lerde tüm dünyayı saran petrol krizi, Kıbrıs harekatı ve 10 yılı aşkın devam eden siyasi istikrarsızlığa rağmen elde edilen bu başarı, 1960'ların başında hayata geçen yapısal reformların ne kadar akılcı olduğunu gösteriyor. Çok daha yakın tarihimizden bir örnek verecek olursak, Türkiye'nin 2002 krizi sonrası hayata geçirdiği yapısal reformlar da çok kısa sürede sonuç vermesi bakımından önemli. Maalesef daha ziyade finans sektörü ve bankacılıkla sınırlı tutulan bu yapısal reformların bile kısa zamanda bizi 3.000 dolardan 10.000 dolar gelire götüren süreci başlattığını dikkatten kaçırmamak gerekiyor. Şimdi tarihimizdeki bu örneklerden yola çıkarak yaşadığımız sorunlara yeni çözümler bulma zamanı. Ya adalet ya sefalet. Türkiye bir kere daha önemli bir yol ayrımında. Önümüzde iki seçenek var. Ya kapsayıcı kurumlara dayalı yeni bir sistem kuracağız ya da kişiye bağlı yönetimde ısrar edeceğiz. Acemoğlu ve arkadaşlarının 2019'da "Demokrasi Kalkınmanın Sebebidir" başlıklı makalesi de çok net bir istikamet çiziyor. Hukukun üstünlüğü yani kurallar toplumu olmak sebep, kalkınma ise sonuç. Bu basit formülü verilerle göstermek için yol ayrımındaki Türkiye kitabımda bir grafikte adalet ve kalkınma ilişkisine bakmıştım. Grafiğin bir tarafına hukukun üstünlüğü yani Rule of Law Index puanını, diğer tarafına da kişi başı milli geliri koymuştum. Ortaya çıkan grafik bu iki kavram arasında neredeyse mükemmel doğrusal bir bağ olduğunu göstermişti. Bir ülkede hukukun üstünlüğü arttıkça grafikte o ülkede kişi başı milli gelirin de benzer oranlarda arttığı gözlemleniyor. Öyle ki ülkelerin kişi başı milli gelirinin neredeyse %75'i o ülkedeki hukukun üstünlüğü seviyesiyle açıklanabiliyor. Yasal güvence altına alınmış adil rekabet ortamında hem ekonomik süreçlere katılım artıyor hem de üretkenlik. Aynı şekilde bizim gibi yabancı sermaye girişine muhtaç ülkeler için önemli bir nokta var. Yabancı sermaye ancak adaletin işlediği ülkelerde kalıcı yatırımlar yapıyor. O nedenle Türkiye eğer önümüzdeki dönemde bir atılım yapacaksa bunu ancak adaleti her alanda inşa ederek yani kurallar toplumu olarak yapabilir. Peki bu alanda durumumuz nedir? İsterseniz biraz bunu inceleyelim. Türkiye'de adalet duygusunu en çok zedeleyen konuların başında yolsuzluk ve kayırmacılık geliyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Liyakat kitabında anlattığı gibi ülkede halkın en büyük derdi liyakatın ortadan kalkmış olması. Bu durumu net olarak gördüğümüz verilerden biri Transparency International, yani Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin her yıl düzenli olarak yayınladığı yolsuzluk algı sıralaması. En son açıklanan verilere göre bu çalışmaya katılan 180 ülke arasında biz şu anda 96. sıradayız. Son 10 yılda tam 43 sıra, 2018'den beri ise 18 sıra gerilemişiz. 1995 senesinde 29. sırada başladığımız macerayı yıl yıl inceleyince görüyoruz ki dünyada yolsuzluğun en hızlı yükseldiği 3 ülkeden biriyiz. Diğerleri Liberya ve Lesotho. Burada yine bir grafik, Türkiye'nin yolsuzluk algı sıralamasındaki yeri 1995 ile 2021 arasında. Kaynak Uluslararası Şeffaflık Örgütü. Evet, grafik 1995-2021 arasını gösteriyor. 95'te yolsuzluk algı sıralamasındaki yerimiz 29. Sonra yıllarla 33, 38, 54, 54, 64 ve 2003'te 77'ye çıkmış. Sonra bir düşüş başlamış, 65, 60, 64, 58 şeklinde. 2013'te en düşük seviyesine inmiş, 53. Ondan sonra devamlı bir yükseliş, 64, 66, 75, 81, 91 ve 2021 yılında 98'e ulaşmış. Yolsuzluğun bu kadar hızlı arttığı bir dönemde ekonomide yaşanan tahribatın benzeri adalete olan güvenin zayıflamasında yaşandı. Eskiden çıktığı dönemde gündem olan, benim de köşe yazılarımda paylaştığım bir veri seti vardı. Artık haber değeri bile taşımayan Rule of Law Index, yani hukukun üstünlüğü endeksinden söz ediyorum. Her yıl yayınlanan ve ülkelerin yıllara göre karşılaştırılmasına da fırsat veren bu veri tabanı, bir ülkedeki hukuk sistemini farklı alt başlıklarda inceliyor. Türkiye 2014'te hukukun üstünlüğü endeksinde dünyada 59. sırada yer alıyordu. Aynı yıl şeffaflık endeksinde de 64. sıradayız. Bu iki kavram arasındaki paralelliğe dikkatinizi çekerim. Ancak ondan sonraki yıllarda hukukun üstünlüğü sıralamasındaki yerimiz 80, 99, 101, 107, 108 olarak hep geriledi. En son açıklanan Rule of Law verilerine göre ölçüm yapılan 140 ülke arasında 116. sıraya kadar düşmüş durumdayız. İlk 20 ekonomi içinde yer alan ülkelerin her birinde hukuk sistemi bizden daha iyi işliyor ki bu ülkeler arasında Çin, Hindistan, Endonezya ve Meksika da var. Hukuk sistemi ilk 100'de olmayan yolsuzluğun hızla arttığı bir ülkenin ilk 10 ekonomi arasına girmesi mümkün mü? Bu veriler uluslararası karşılaştırmalı veriler. O nedenle hızlıca bir de bizdeki verilere bakalım. Bu bölümü yazarken Metropol Araştırma'nın kurucusu Profesör Özer Sencar Hoca'dan bazı konularda trend verilerini rica ettim. Son 10 yılda yapılan ölçümlerde temel sorunlar içinde adaletsizliğin ne kadar gündeme taşındığını merak ettim. Veriler gösteriyor ki adaletsizliği ülkenin en temel sorunu sayanların oranı her sene giderek artıyor. Ekonomi ve işsizlik tabii ilk sırada yer alıyor. Ancak bunun ardından son yıllarda gelen sorun adaletsizlik. Aynı şekilde son 10 yıllık kurumlara güven verilerine de baktım. Adalet kurumlarına olan güvende son yıllarda çok ciddi bir düşüş var. Her sene 10 puan üzerinden değerlendirilen kurumlarda adalete olan güven 5 puan dolayından 3 puan dolayına düşmüş görünüyor. Yani halk adalet sistemine olan güvenini yitiriyor. Türkiye eğer önümüzdeki dönemde temel sorunlarını çözmek istiyorsa atması gereken ilk adım adaleti yeniden tesis etmek olmalı. Eğer bunu başaramaz isek tercihimizi sefaletten yana yapmış olacağız. Bu devirde adalet demek sofradaki ekmek demek. Bu gerçeği aklımızda tutarak gelin şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında çözmemiz gereken 7 temel meseleyi masaya yatıralım. 3. ayrımın sonu. Sayfa 38.